Ayrım 2. Parsel Parsel. Murat Ağırel. Sayfa 24. Yıl 1986. Turgut Özal, Keçiören Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin parasızlıktan yakınması üzerine "Bunlara da para dayanmıyor" dedi. Dipnot Milliyet Gazetesi 17-5-1986 sayfa 8. Melih Gökçe'nin göreve başladığı günden beri sık sık kadro değiştirdiği, 35 üst düzey belediye yetkilisini görevden aldığı öne sürüldü. Keyfi atamalar yaptığı öne sürülen Gökçe'nin kadrosu atamalar nedeniyle yerine oturmadı. Bu arada başkan yardımcıları ve şube müdürlerinin düz memur yapılarak kadrolarının elinden alındığı ortaya çıktı. Keçiören Belediye Başkanı seçilen Melih Gökçe'nin birkaç yılda 3 başkan yardımcısı, 8 hesap işleri müdürü, 3 özel kalem müdürü, 5 idari işler müdürü, 5 gecekondu ve sosyal konutlar müdürü, birer personel hukuk işleri emlak istimlak satın alma müdürü, 2'şer temizlik bakım onarım zabıta ve yazı işleri müdürü değiştirdiği öğrenildi. Dipnot Milliyet Gazetesi 20-10-1986 sayfa 3. Belediye 3 sene böyle yönetildi. Seçimler geldiğinde ise gerginlik hakimdi. Yıl 1989. Gerginlik en azından ANAP için söz konusuydu. Yerel seçimler öncesi siyasi mücadele giderek kızışırken ANAP'lı belediye başkan adaylarının büyük çoğunluğu Özal ve ANAP'tan kendilerini soyutlayarak propaganda yapıyordu. Birçok ANAP'lı belediye başkan adayı seçim propagandalarında seçilmeleri halinde yöreye yapacakları hizmetleri ön plana çıkartırken adayları partili kimliklerden ayırarak oy verin mesajını işliyorlardı. Bunun nedeni ANAP'ın yıpranma sürecine girmesiydi. Belediye başkan adayları partinin yıpranması yüzünden oy kaybına uğramak istemiyordu. Turgut Özal ile görünmenin ve ANAP'ın mesajlarını işlemenin kendilerine zarar vereceğini düşünüyordu. Hatta Melih Gökçek de seçmenlerine "Ben parti farkı gözetmeden hizmet yaptım. Kapımıza gelenlere sen şu partiden ya da bu partidensin demeden hizmet yaptım. Eğer daha fazla hizmet istiyorsanız oyunuzu verin" mesajlarını sıkça kullandı. Melih Gökçek de korkuyordu. Dipnot Milliyet Gazetesi 12 Mart 1989 sayfa 10. Gökçek'in kaybettiği ilk ve tek seçim. Korktuğu başına geldi. 26 Mart 1989 yerel seçimlerini SHP adayı Hamza Kırmızı kazandı ve Keçiören Belediye Başkanı oldu. Bu Gökçek'in ilk ve tek kaybettiği seçimdi. Hamza Kırmızı da bu seçimlerde o zamanın Keçiören Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye siyasi yaşamının en büyük yenilgisini yaşatarak yaklaşık 30 bin oy farkla belediye başkanlığını kazandı. Seçimi kaybeden Gökçek çok sinirliydi. Seçimi kaybettiği günü o dönem SHP Ankara İl Başkanı olan Uğur Cilas'ın 29 Aralık 2007 tarihli Bir Gün gazetesindeki tıpış tıpış başlıklı köşe yazısında şöyle anlatıyordu. "Seçimler bitti. Ben bütün ilçeleri seçilen başkanlarımızla birlikte gidip devir aldım. Keçiören'e de sevgili Hamza Kırmızı ile birlikte gittim. Keçiören'de bir gün önce olaylar olmuştu. Sonucu hazmedemeyen Melih Bey'in adamları Hamza Bey'e devredilecek makam arabasını kırıp dökmüşler, ortalıkta terör estirmişlerdi. Keçiören Belediyesi'nin önüne SHP'li büyük bir kalabalık toplanmıştı, sloganlar atıyorlardı. Melih Bey bana sapsarı bir yüzle, "Sayın Başkan, benim can güvenliğimi nasıl sağlayacaksınız?" dedi. Ben de "Siz hiç merak etmeyin" dedim. Balkona çıkıp "Sevgili SHP'liler, Sayın Melih Gökçek'in güvenliğini sizin sosyal demokrat insanlığınıza emanet ediyorum" dedim. Birlikte çıktık. Kalabalığın protesto alkışları arasında kendisini arabasına bindirip tıpış tıpış yolcu ettik. Hamza Kırmızı Keçiören Belediye Başkanı olduktan birkaç ay sonra Melih Gökçek'in başkanlık dönemine ait 63 usulsüzlük dosyasından oluşan bir rapor hazırladı. Oluşturduğu raporu SHP-TBMM Grup Başkanlığı'na sundu. SHP'de belediye yolsuzlukları ile ilgili araştırma önergesi verdi. Alt komisyon raporunda yer alan saptamalara göre Melih Gökçek döneminde Keçiören'de özetle şunlar yaşanmıştı. İşler teklif alınmadan taşerona verilmiş, keşif bedellerinin neye göre belirlenip ödendiği tespit edilememiş. Belediyenin idare ve yapım işleri taşeronlara ticaret odası kayıt belgesi gibi belgeler aranmadan verilmiş. Pazarlığın düşük tutulması sonucu belediye zarara sokulmuş, bütün dosyalarda fazladan ödeme yapılmış. Dosyaların hiçbirinde sonuçta yapılması gereken kesin hesap bulunmamış. Belediye Başkanı Hamza Kırmızı o dönemde usulsüzlük tespit edilen dosyaların bazılarını şöyle sıralıyor. Dinci Muradiye Vakfı'na ait Etlik'te 5 arsa ile Hasköy'de 5 katlı bir binaya temelsiz ve plansız olarak tapu tahsis belgesi verilmesi. Sanatoryum Caddesi üzerindeki Yeşil Park alanının plan tadiliyle benzin istasyonu yapılıp satılması. Böylece imar yasasının ortak katılım payından çıkan alanların özel mülkiyete dönüştürülemeyeceği yolundaki maddesine aykırı davranmak. Çamaltı, Özgürler ve Kumrulu sokaklarındaki trotuar çalışmalarının ayrı ayrı olarak 3 kez taşeronlara yaptırılmış gibi gösterilmesi. Dipnot Hakan Aygün, 63 dosyalı genel müdür, Cumhuriyet Gazetesi, 23.1989, sayfa 10. Yani bugün Gökçek hakkında ne konuşuyorsak o günlerde de aynı şeyler konuşuluyordu. Yaptırdıysam pezevengim. Yıl 1988. Gökçek 2000'e doğru dergisine Selami İnce ile kavga edercesine bir röportaj veriyor. Röportajda konu seçimi kaybettiği SHP'li Hamza Kırmızı ile olan çekişmesine geliyor. Selami İnce Gökçek'e şu iddiayı sorar. Efendim sizde bir Hamza Kırmızı fobisi var anlaşılan. Belediyeden ülkücüleri atıp Milli Eğitim Yayınlar Dairesi eski müdürü ve Hatipoğlu'nun isteği üzerine milli mücadelecileri alıyormuşsunuz. Gökçek ben onları işten attım. Altantan'a Aytunç Yiğit'e sor. Hem siz cezaevinden çıkan insanlara iş bulunsun diyorsunuz. Cezaevinden bir takım insanlara da iş verdim. Sen canın ne isterse yaz. Zaten yazacaksın, emrini almışsın. Yaz da cezanı çek deyince, Selami İnce cezamı siz mi vereceksiniz karşılığını verir. İnce belediyeyi su bastı diyerek bazı personelin sicilinde oynamalar yapılmış iddiasını yöneltince de Gökçek bu kez kendini tutamayıp küfreder ve haberim yok, olduysa senin M. Ali Özbay'ın personel müdürlüğü zamanında oldu yanıtını verir. Selami İnce neden soruşturma açtırmadınız diye sorunca Gökçek saydırır. Bunu ben yaptırdıysam alçak namussuz pezevengim. Bunu kanıtlamayan da alçak namussuz pezevenktir. 30 yıl önce de aynı iddialar vardı. Yıl 1989. 46. hükümette aileden sorumlu devlet bakanı olarak Cemil Çiçek atandı. Çiçek'e bağlı olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Melih Gökçek getirildi. Gökçek, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü döneminde de ülke gündeminden düşmedi. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kreşlerinde %185 oranında zam yapıldı. Gökçek ise o dönemin parasıyla 35 bin lira olan kreş ücretlerini 3 kat arttırdığını söyledi. Dipnot Cumhuriyet Gazetesi 21.08.1989. Göreve gelir gelmez Keçiören'de yaptığının aynısını yaptı. Kurumda bazı personelin görevini kötüye kullandıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Kurum çalışanları Gökçek'in akrabalarını ve arkadaşlarını yerleştirmek amacıyla eski personeli ayıkladığını savundular. Melih Gökçek'in Saray Rehabilitasyon Merkezi'ne yeğeni Tekin Gökçek'i atadığını söyleyen bir kurum çalışanı 4 kişinin görevden alınarak sürüldüğünü belirtti. Diğer yandan Gökçek'in Yeni Mahalle 50. Yıl Yetiştirme Yurdu'ndaki çocuk ve personeli başka illere dağıtacağı ve buranın spor yurdu haline getirileceği belirtiliyordu. Nitekim bir süre sonra Melih Gökçek burasının spor yurdu olarak kullanılmasına karar verdiğini açıkladı. O dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Gökçek, akrabalarını kuruma aldığı şeklindeki iddiaları yalanladı. Görevini kötüye kullananlar yerlerinde kalamayacaklarını anlayınca gazeteleri arayarak beni geri çekmeye çalışıyorlar. Saray Rehabilitasyon Merkezi'ne benim kardeşimi, bazısı da yeğenimi aldığımı söylüyorlar. Buraya atadığım Tekin Gökçek benim uzaktan akrabam. Bu kişi benim yanımda yıllarca küşat müdürü olarak çalıştı. Ben de onu müdür yaptım. Ayaş Çocuk Yurdu'na da Gökçek'in bir yakınının atandığı ve 3 aydır yurt müdürü olarak maaş aldığı öne sürüldü. Melih Gökçek, Ayaş Yurdu'nu pislik nedeniyle kapattıklarını ifade ederek buraya daha önceden arkadaşı olan eski Keçiören Belediye Başkan Yardımcısını atadığını söyledi. Dipnot Cumhuriyet 18 Eylül 1989. Bu gelişmeler üzerine SHP Ankara Milletvekili Eşref Erdem, SHÇK Genel Müdürü Melih Gökçek'in personel atamalarını bir soru önergesiyle Turgut Özal'ın cevaplaması istemiyle meclis gündemine getirdi. Soru önergesinde Gökçek'in kurumun merkez ve taşra teşkilatlarında kaç kişinin görev yerini değiştirdiği ve kaç kişiyi işe aldığı soruldu. Gökçek'in başkanlığını yaptığı Keçiören Gücü Spor Kulübü'nden 18 kişinin öğretmen ve yardımcı hizmetler görevlisi olarak Yeni Mahalle 50. Yıl Yetiştirme Yurdu'na yerleştirildiğini savunan Eşref Erdem, bu kişilerin kurumda çalışmadan çalışıyor gösterildiklerinin doğru olup olmadığını sordu. Keçiören Belediye Başkanı Hamza Kırmızı da Gökçek'in Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde yardımcısı olan Atilla Arslan ve Rasim Hagar'ı vekaleten kurumun genel müdür yardımcılıklarına atadığını söyledi. Sürekli fuhuş ve genel ev suçlaması. Melih Gökçek'in belediye başkanı seçilemeyince 30 dolayında üst düzey belediye yetkilisinin Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanmasını sağladığını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Hamza Kırmızı şunları anlattı. Gökçek atamalar konusunda Guinness Rekorlar kitabına geçti. Çocuk esirgemenin başına geçtikten sonra da belediyedeki eski sağ kadrolarını bu kuruma almaya başladı. Şimdiye kadar belediyeden 60 civarında memur ve işçi çocuk esirgeme kurumuna geçti. Her haftada 3-5 kişiyi belediyeden çocuk esirgemeye almayı sürdürüyor. Kurumdaki görevlerinden başka illere atanan 15 yönetici ve uzman memur atama işlemlerinin iptali için Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Gökçek'in sürgüne gönderdiği kişiler yargıya başvuruyor ve yargı kararı ile geri dönüyordu. Fakat Melih Gökçek bunun da formülünü buldu. Bu kez aynı kurum çalışanlarını anketör olarak sıcak savaş rüzgarlarının estiği, PKK terörünün yoğunlaştığı Doğu ve Güneydoğu'ya, kreş, huzurevi, aile ve yaşlı danışma merkezlerine gereksinim olup olmadığını araştırmaya gönderdi. Keçiören Belediyesi'nden çocuk esirgemeye gelenler için Melih Gökçek, beni görevimden alacaklarını bilsem, hakkımda soruşturma açacaklarını bilsem, sürülen, baskı altında tutulan insanlardan 300 kişi de gelse, 3000 kişi de gelse alırım dedi. Gökçek Ulusal Basın Ajansı'na yani UBA'ya verdiği demeçte ise kurum yıllarca ihmal edilmiş, bazı yurtlar fuhuş yuvası haline getirilmiştir, ben bunun mücadelesini veriyorum demekten de geri durmuyordu. Yıllar sonra 2017'de istifa ederken de ben ilk geldiğimde Ankara meyhane ve malum evlerle dolmuştu ifadelerini kullanmıştı. Gökçek'in ardından kurum çok karışmıştı. Çatalca Yetiştirme Yurdu Müdürü Ramazan Çavuş görevinden alındı. Bunun üzerine Yurt Müdürü Devlet Bakanı Cemil Çiçek'e telgraf çekerek olayın soruşturulması için bakanlık müfettişi istedi. Melih Gökçek Ramazan Çavuş'u yurtta kalan öğrencilere zorla seks filmi seyrettirmek, dayak atmak ve ayrılmaları için baskı yapmakla suçluyordu. Ramazan Çavuş telgrafta iddiaları reddetti. Çatalca Yetiştirme Yurdu'ndan Büyükçekmece Yurdu'na gönderilen çocuklar da yurt müdürü Ramazan Çavuş hakkındaki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Dipnot Cumhuriyet 20.09.1989. Tabii bu arada kuruma yapılan atamalarda son hızla devam ediyordu. Melih Gökçek Gaziantep'te ilkokul öğretmenliği yapan Mustafa Yücesoy'u bir gün içinde Ankara'ya getirterek kendisine bağlı olan bir kuruluşta önce öğretmen ardından müdür yardımcısı sonra da müdür yaptı. Dahası Gökçek Belediye Başkanlığı döneminde kurduğu Keçiören Gücü futbol takımının 9 futbolcusunu da çocuk esirgeme kurumuna memur olarak aldı. Dipnot Cumhuriyet 10-10-1989. 50. yıl yetiştirme yurdu öğrencileri Melih Gökçek tarafından yurt müdürlüğü görevine getirilen Ercan Özkök'ün ilk uygulamalarından birisinin kendilerine ait iki etüt odasından birisini mescit, diğerini müdür odası yapmak olduğunu söyledi. Yurtlarına yeni atanan öğretmenlerin branşının genellikle din dersi olduğunu ifade eden öğrenciler, Özkök'ün temizlik görevlilerini aşçı, aşçıları temizlik görevlisi yaptığını dile getirdiler. Çocuk esirgemeden yurt dışına satılan çocuklar. Melih Gökçek'in katılacağı Hodri Meydan programı için Ercan Özkök'ün kendilerine eski yönetimi kötülemeleri ve kendisini övmeleri için telkinde bulunduğunu belirten yurt öğrencileri, programa çıkacak öğrencilerin özellikle seçildiğine dikkat çektiler. Bunun için İstanbul'dan bile öğrenci getirildi. Ercan Özkök bize, eskiden müdürümüz bizi döverdi, babamız geldi bizi rahat ettirdi, eskiden doyamıyorduk şimdi doyuyoruz deyin diye etkide bulunmak istiyor. Kurumda Melih Gökçek döneminde yaşananlar bununla da bitmedi. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarından 29 çocuğun bir şebeke tarafından yurt dışına satıldığı ortaya çıktı. Gökçek soruşturma açıldığını, bir hafta içinde sonuçlanacağını, olayın hukuki kılıfına uydurularak gerçekleştirildiğini belirterek bu çocukların nasıl geri alınabileceğinin araştırıldığını söyledi. Gökçek olayı bir gönüllü annenin başvurusu üzerine saptadıklarını, çocukların verildiği ailelere ilişkin ellerinde Fransa'da bazı adreslerin bulunduğunu aktardı. Fakat bu işten de ceza almadan kurtuldu. Şeriatçı Müdür Gökçek bununla da kalmadı. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki gelişmeler durdurak bilmiyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nin 15 Şubat 1990 tarihli haberine göre Melih Gökçek kurum bünyesindeki 6-18 yaş grubu çocuklara imamlar tarafından dini eğitim verilmesi uygulamasını başlattı. Kurum ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 1989 aralığında gerçekleşen bu anlaşma, her iki kurumun da kendi teşkilatlarına gönderdikleri genelgelerle yaşama geçirildi. Bu genelgeler üzerine sosyal hizmet müdürlükleri bulundukları illerin valiliklerine başvurarak bu dini eğitim faaliyeti için olur izni istediler. İstanbul Vali Yardımcısı Erdoğan İzgi, 11 Ocak 1990 tarihinde valiliğe gelen izin istemine aynı gün olur verdi. SHP İçel Milletvekili Fikri Sağlar, TBMM'ye Başbakan'ın açıklaması istemiyle önerge verdi. Devlet briefingi için hazırlanan Türkiye'deki sağ, sol ve dinci örgütlerle ilgili dokümanlarda eski Keçiören Belediye Başkanı, halen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Melih Gökçek'in 12 Eylül öncesinde Atatürk düşmanlığı ve şeriat yandaşlığı yapan Yasa Dışı Mücadele Birliği örgütünün 5 kurucusundan biri olduğu öne sürülmüştür. Bu Gökçek hakkında o güne kadarki en ciddi iddiaydı. Fikri Sağlar Başbakan'ın gizli belgelerin doğru olup olmadığını açıklamasını istedi ve şeriatçı bir insanın nasıl genel müdürlük makamına getirildiğini sordu. Suçlanan Melih Gökçek ise kendisinin o dönemde sadece Hür Düşünce Kulübü'nün başkanlığını yaptığını, Mücadele Birliği'nin ise sadece sempatizanı olduğunu söyleyince taşlar yerinden oynadı. O günkü gazetelerde şeriatçı müdür manşetleri bile atıldı. Melih Gökçek SHP milletvekili Fikri Sağlar hakkında İslamcı Mücadele Birliği adlı yasa dışı örgütün kurucularından olduğu yolundaki savı nedeniyle o günkü parayla 100 milyon liralık tazminat davası açmak istedi. Ancak talebi mahkemece reddedildi. Nevin Gökçek, lütfen Melih'i engelle. Bu tartışmalar yaşanırken gün geldi, ANAP'ta parti içi iktidar mücadelesi kızıştı. Yapılan ANAP kongresinde Mesut Yılmaz ile Yıldırım Akbulut yarıştı, tabiri caizse Gökçek yine yanlış ata oynadı. Bu yarışta Gökçek tavrını Akbulut'tan yana koydu. Akbulut seçimleri kaybetti. Üstelik Gökçek kongrede Mesut Yılmaz'ı yuhalattı. Ardından Mesut Yılmaz hem genel başkan hem de başbakan olunca Melih Gökçe'yi Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alarak tarihi bir kırılmaya da neden oldu. Melih Gökçek için ANAP serüveni sona yaklaşıyordu. Harun Emre isimli yazarın Melih Gökçe'yi anlattığı kitabındaki bilgilere göre o dönem yakın arkadaşı olan Hasan Hüseyin Ceylan, Gökçek'in Refah Partisi saflarına katılması için girişimlerde bulunmaya başladı. Dipnot Harun Emre, unutulmaz sözler ve unutulmaz diyaloglarla Melih Gökçek'in sırrı, Sevdam Yayın Evi 1. baskı sayfa 26. Ancak bugünün yeni çağı, o günlerin ise Star TV Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Gökçek'in siyasi kariyerindeki kırılma anlarını köşesinde şöyle anlatmıştı. Mesut Yılmaz Anavatan Partisi genel merkezine girişte Melih'in gönderdiği büyük bir grup tarafından yuhalandı, olaylar çıktı. Yılmaz 20 Ekim 1991'de yapılacak milletvekili seçimlerinde Melih Gökçek'in de aralarında olduğu ANAP'ın muhafazakar kanadını dışlama kararı aldı. Star TV'nin Ankara temsilcisi olarak o günlerde Gökçek ailesi ile ailece de görüşüyordu. Eylül ayında Sakarya Caddesi'ndeki makam odamda asker arkadaşım Sedat Güler ile oturuyordum ki sekreterim Ece Cengiz telaşla odaya girerek "Nevin Gökçek telefonda ağlayarak sizinle görüşmek istiyor" dedi. Telefonu aldım ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir öğretmen olarak tanıdığım Nevin Gökçek ile konuştum. Nevin Hanım, "Melih'i kandırdılar. Refah Partisi'nden milletvekili adayı yapacaklarmış. Evden az önce aldılar. Keçiören Refah Partisi ilçe başkanlığında kaydını yapacaklarmış. Orhan, ancak sen engellersin. Lütfen araç telefonundan ara, engelle" dedi bir çırpıda sürekli ağlayarak. Gökçek'i hemen aradım. İnatçılığını bildiğimden "Deli misin sen? Melih Gökçek'sin. Keçiören ilçede üye olunur mu? Bana gel, Erbakan'ı arayayım. Genel merkez töreniyle Refah'a havalı şekilde gir" diyerek ikna ettim. Az sonra 3-4 araba geldiler. Refah Partilileri binayı almayıp sadece Melih'i aldım odama. Hemen sordum. "Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın haberi var mı?" Gökçek "Hayır, yok" dedi. "Neden Refah Partisi'ne geçiyorsun?" diye sordum. Gökçek, "Mesut beni ve muhafazakar isimleri milletvekili yapmayacak. Beni aday gösterecek, Refah Partisi'ne geçeceğim çünkü milletvekili olmak istiyorum" dedi. "Bak Melih, seni ANAP'a alan, Keçiören Belediye Başkanı ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yapan Özal'a vefasızlık olmaz mı? Ayıp olmaz mı? Dur ben arayayım, beraber olduğumuzu söyleyeyim. O Yılmaz'la konuşur, milletvekili olursun" dedim. "Özal, söyle o dangalak istifa etmesin." Göcek'te tatilde olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aradım, denizde yüzüyormuş. Koruma Müdürü Musa Öztürk'e durumu anlattım ve acilen telefon ile görüşmek istediğimi söyledim. Durumu özetledim. "Özal, söyle o dangalak istifa etmesin, öyle bir hata yapmasın, eşini de ağlatmasın. Ben şimdi Mesut'u arayacağım, sen de 10 dakika sonra ara Orhan" dedi. Gökçek de telefon haizesine yaklaşarak dinlediği için bu sözleri duydu ve çok da sevindi. Dangalak sözüne de bayağı güldük ki Sedat Güler, "Özal seni oğlu gibi görüyormuş demek ki" dedi. 10 dakika sonra Mesut Bey'i aradım. Gelişmeyi anlattığım genel merkezde MKYK toplantısındaymış. Sekreteri Seval, "Evet, az önce Sayın Özal ile konuştu Mesut Bey ama çok kızgın girdi tekrar toplantıya. Şimdi bana da kızmasın" dedi. "Ama yine de Mesut Bey'i telefona bağladı ki aramızda şu konuşma geçti. Sayın Başbakan az önce Özal ile..." "Yılmaz, Orhan, yorma kendini, konuyu biliyorum. Beni yuvalatan Gökçek'i asla listeye koyup milletvekili seçtirmem. Turgut Bey'e de söyledim. Refah Partisi'ne geçecek. Yılmaz defolup gitsin." Ve Melih Gökçek'in ANAP macerasının noktalandığı an oldu. Melih'e "Tamam, o zaman ben de sözümde durayım" diyerek Erbakan'ın basın danışmanı Fikret Özkan'ı arayarak durumu anlattım. Özkan "Biraz müsaade et" dedi ve tekrar arayıp "Hocam çok mutlu oldu. Salı günü grup toplantısında Melih Bey'in partiye kaydını imzalayıp bizzat rozetini takacak" dedi. Dipnot Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, 17.10.2017. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 36.